Levin kocaman çizmelerini ayaklarına geçirmiş, ilk kez kürkünü değil, çuha kaftanını giymiş, güneşte parlayarak, gözleri kamaştıran deliciklerin üstünden atlayarak, kah bir buza, kah yapışkan çamura basarak çiftlikte dolaşıyordu. İlkbahar, planların ve niyetlerin zamanıdır. İlkbaharda tıpkı bir ağacın genç sürgünlerini ve kabarmış tomurcukların içinde hapsolmuş dallarını nereye ve nasıl uzatacağını bilmediği gibi, Levin de dışarı çıkarken göz bebeği çiftliğinde şimdi ne gibi girişimlerde bulunacağını iyi bilmiyordu. Ama kafasının çok güzel planlarla ve niyetlerle dolu olduğunu hissediyordu. Önce hayvanları görmeye gitti. Sığırlar ağıla çıkarılmıştı ve güneşte ısınırken yeni çıkan tüyleri pırıl pırıl parlayan hayvanlar çayıra çıkmak için yalvarır gibi böğürüyordu. En küçük ayrıntılarına kadar bildiği sığırlarını hayran hayran seyreden Levin, hayvanları çayıra salmalarını ve ağıla buzağıları çıkartmalarını söyledi. Çoban, hayvanları çayıra çıkarma hazırlıklarını yapmak için neşeyle koştu. Sığır bakıcısı köylü kadınlar ev dokuması kumaştan eteklerini toplayarak güneşten yanmadığı için henüz beyaz olan çıplak ayaklarıyla çamurlara basa basa ilkbahar sevincinden şaşkına dönmüş, böğüren buzağıları ellerindeki çalı çırpıyla ağıla sürmeye çalışarak koşuşuyorlardı. Levin bu yılın olağanüstü iyi olan buzağılarını hayranlıkla seyrettikten sonra erken doğan buzağılar bir köylü ineği kadar büyümüş, Pava'nın 3 aylık dişi yavrusu 1 yaşında buzağı kadar olmuştu. Hayvanların yem teknelerini dışarı çıkarıp parmaklıkların arkasından kuru ot vermelerini söyledi. Fakat sonbaharda yapılmış parmaklıkların kışın kullanılmayan bu ağılda kırıldığı ortaya çıktı. Verdiği emre göre harman makinesiyle ilgilenmesi gereken marangoza haber yolladı. Ama marangozun Mestenissa'dan önce onarılması gereken tırmıkları onardığı anlaşıldı. Bu durum Levin'in çok canını sıktı. Onca yıldır bütün gücüyle mücadele ettiği çiftliğine karşı bu ezeli özensizlik bir kez daha tekrarlandığı için canı sıkılmıştı. Öğrendiğine göre kışın gerekli olmayan bu parmaklıklar işçilere ait ahıra taşınmış ve buzağılar için hafif malzemeden yapıldığı için de kırılmıştı. Bu arada kışın gözden geçirilmesi ve onarılması söylendiği, bu iş için bilerek 3 marangoz tutulduğu halde tırmıkların ve diğer tarım aletlerinin onarılmadığı, tırmıkların ancak tırmık yapmaya gidilirken onarıldığı da ortaya çıkmış oldu. Levin, Kahya'ya adam gönderdi ama hemen arkasından Kahya'yı aramaya kendisi gitti. Kahya, kenarları şeritli kuzu kürkünden gocuğunun içinde o gün her şey gibi pırıl pırıl elindeki saman çöpüyle oynayarak harman yerinden geliyordu. Marangoz neden harman makinesinin başında değil? Ha evet, tırmıkları onarmak gerektiğini dün size söyleyecektim. Neredeyse toprağı sürmeye başlayacağız. Peki kışın ne yaptınız? Marangoz size niçin gerekiyordu? Buzağıların avlusundaki parmaklıklar nerede? Yerine taşınmasını söyledim. Bu millete ne yapmasını emredersiniz? Dedi Kahya elini sallayarak. Bu millete değil, bu Kahya'ya ne yapmalı dedi Levin birden parlayarak. Sizi niye tutuyorum diye bağırıyordu ki bunun bir işe yaramayacağını anımsayıp lafının yarısında durdu ve sadece derin bir soluk aldı. Peki ekim yapılabilir mi? Diye sordu kısa bir süre sustuktan sonra. Yarın ya da öbür gün Turkino'nun gerisinde yapılabilir. Peki ya Yonca? Mişka ile Vasili'yi yolladım, ekiyorlar. Yalnız bilemiyorum, tarlaya girebildiler mi? Çok çamurlu olabilir. Kaç deste yine? 6. Neden hepsi değil? Diye bağırdı Levin. 20 değil de sadece 6 desyatinalık olana yonca ekilmesi daha da çok canını sıkmıştı. Teoriye ve kendi deneyimine göre yonca ekimi ancak olabildiğince erken, neredeyse kar kalkmadan yapılırsa iyi olurdu. Levin bunu hiçbir zaman başaramıyordu. Millet ortada yok. Bunlara ne yapmamı emredersiniz? 3 kişi gelmedi. Semyon da. Samanı bıraktırsaydınız. Bıraktırdım zaten. Peki nerede bu adamlar? 5'i kompot yapıyor. 4'ü yulafı havalandırıyor. Bozulmasa bari Konstantin Dimitriç. Levin, bozulmasa bari sözlerinin tohumluk İngiliz yulafının çoktan bozulduğu anlamına geldiğini çok iyi biliyordu. Yine dediğini yapmamışlardı. Daha büyük perhizde baca yapın demiştim diye bağırdı. Merak etmeyin, her şeyi zamanında yapacağız. Levin öfkeyle elini salladı. Yulaf'a bakmak üzere ambara gitti ve at ahırına geri döndü. Yulaf daha bozulmamıştı. Fakat işçiler yulafı doğrudan alt ambara boşaltabilecekken küreklerle havalandırıyorlardı. Alt ambara boşaltmalarını emrettikten ve yonca ekimi için buradaki iki işçiyi ayırdıktan sonra kahyasına kızgınlığı geçti. Ayrıca hiçbir şeye kızılmayacak kadar güzel bir gündü. Kollarını sıvamış, kuyunun başında faytonu yıkayan arabacıya seslendi. İgnat, bana bir at eğerle. Hangisini emredersiniz? Kolpika olsun. Baş üstüne efendim. Levin at eğerlenirken ortalıkta dolanıp duran Kahya'yı gönlünü almak için tekrar yanına çağırdı. Ona ilkbaharda yapılacak işlerden ve çiftlikle ilgili planlardan söz etmeye koyuldu. İlk biçimden önce her şeyin bitmiş olması için gübrenin taşınmasına erken başlamak gerekiyordu. Daha uzak tarlalar pullukla aralıksız sürülmeliydi. Böylece toprağın nadasa kalması sağlanabilirdi. Biçilen otlar hep ortakçı tarafından değil, işçiler tarafından toplanmalıydı. Kahya dikkatle dinliyor ve görünüşe bakılırsa patronunun önerilerini beğeniyormuş gibi yapmaya çalışıyordu. Fakat yine de Levin'in o kadar iyi bildiği ve her zaman sinirlendiği umutsuz ve bezgin bir görünüşü vardı. Bu görünüş, bunların hepsi de iyi bakalım Tanrı ne gösterecek diyordu sanki. Bu tavır kadar Levin'i sinirlendiren başka bir şey yoktu. Ancak ne kadar kahyası olduysa hepsinin ortak özelliğiydi bu. Levin'in önerilerine karşı hepsinin tavrı aynıydı. Bu yüzden Levin artık sinirlenmiyordu. Ama üzülüyordu ve kendisini bakalım Tanrı ne gösterecekten başka ad veremediği, sürekli olarak karşısına çıkan bu içgüdüsel güçle mücadele etmek için daha da coşkulu hissediyordu. Nasıl başaracağız Konstantin Dimitriç? Dedi Kahya. Neden başaramayacak mısınız? Ne yapıp edip 15 kadar adam tutmalıyız. Görüyorsunuz işte gelmiyorlar. Şimdi gelenler yazın çalışmak için 70'er ruble para istiyor. Levin sustu. Yine o güç karşısına çıkmıştı. Bu gündelikle 37, 38 taş çatlasa 40'tan fazla işçi tutamadıklarını biliyordu. 40 işçi tutmuşlardı, daha fazla değil. Ama yine de mücadele etmeden bu işin peşini bırakamazdı. Gelmezlerse Suriye'ye Çefirovka'ya haber salın. Adam bulmak gerekir. Göndermesine gönderirim, dedi Vasili Fyodorovich bezgin bir şekilde. Ama atlar da zayıf düştü. Birkaç tane daha satın alırız, dedi Levin ve gülerek ekledi. Yapılabilecek şeyin daha azını ve daha kötüsünü yaptığınızı biliyorum. Ama bu yıl artık kendi başınıza iş yapmanıza izin vermeyeceğim. Her şeyi kendim yapacağım. Galiba az uyuyorsunuz. Patronumuzun gözünün önünde olmak bizim hoşumuza gider. Demek Beryozi dolun ötesinde yonca ekiyorlar. Gidip bakacağım, dedi Levin. Arabacının getirdiği küçük kula ata binerken. Arabacı, dereden geçmeyin Konstantin Dimitriç diye bağırdı. Tamam ormandan giderim. Levin tavlada iyi dinlenmiş, su birikintilerinin üzerinden geçerken hızlı hızlı soluyan ve dizginlerin gevşek bırakılmasını isteyen çevik atıyla avlunun çamurundan geçerek kapıdan çıktı ve tarlaya doğru yola koyuldu. Sığır ahırında ve tahıl ambarında neşesi yerinde olan Levin, kırlara çıkınca daha da neşelenmişti. Rahvan atının üzerinde ölçülü bir şekilde iki yana sallanarak karın ve havanın ılık kokusunu bütün tazeliğiyle içine çekerek ormanın şurasında burasında kalmış toz halindeki karların arasından geçerken kabuğunun üzerinde yeni canlanmış yosunuyla ve kabarcık tomurcuklarıyla her bir ağaç onu sevindiriyordu. Ormandan çıktığında önünde açılan geniş alana dümdüz bir kadife halıyı andıran yeşillikler bir tek boş ve sulu yer bırakmamacasına serilmişti. Sadece dar hendeklerin içindeki eriyen karın artıkları leke leke görünüyordu. Onu ne otlarını çiğneyen bir köylü atıyla tayının görünüşü, ne de karşısına çıkan ve ip at yakında ekinleri eker miyiz sorusuna, önce tarlayı sürmek gerek Konstantin Dimitriç diyen köylü ip atın alaycı ve budalaca yanıtı sinirlendirmedi. İlerledikçe neşesi artıyordu ve çiftlikle ilgili planlarının her biri diğerinden daha iyi gözünde canlanıyordu. Bütün tarlaların kenarlarına altlarında kar kalmaması için Güneşin dik düşüreceği çizgiler üzerinde söğüt fidanları dikecekti. Gübreli tarlaları altıya ve yemlik ot ekmek için ayırdığı tarlaları üçe bölecek, tarlanın bir ucuna ahır yapacak, bir havuz kazdıracak, gübrelerinden yararlanmak amacıyla sığırlar için taşınabilir çitler yaptıracaktı. Bu takdirde 300 desyatina toprağa buğday, 100 desyatinaya patates ve 150 desyatinaya yonca ekmiş ve bir desyatinalık toprağı bile zayıf düşmemiş olacaktı. Kafasında bu hayallerle otlarını ezmemek için atını tarla sınırlarından dikkatle döndürerek yonca eken işçilerin yanına vardı. Tohumların olduğu araba kenarda değil, sürülmüş tarlada duruyordu. Arabanın tekerlekleri güzün ekilmiş buğdayı delik deşik etmiş, at ayaklarıyla toprağa eşmişti. İşçilerin ikisi de tarlanın kenarında oturmuş tek bir pipoyu tüttürüyordu. Arabadaki tohumla karışık toprak ufalanmamıştı. Uzun süre durduğu ya da donduğu için toprak topak olmuştu. İşçi Vasili patronu görünce arabaya doğru gitti. Mişka ise ekim işine koyuldu. Bu hoş bir şey değildi. Fakat Levin işçileri ender olarak kızardı. Vasili yanına geldiğinde Levin ona atı tarlanın kenarına götürmesini söyledi. İşe yaramaz beyim, yine girer dedi Vasili. Lütfen itiraz etme dedi Levin. Denileni yap. Baş üstüne efendim dedi Vasili ve atı başından tuttu. Patronuna yaranmaya çalışarak ekin de birinci sınıf Konstantin Dimitriç dedi. Yalnız yürümek çok zor. İnsanın ayağına bir pud çamur yapışıyor. Toprağı neden elemediniz dedi Levin. Vasili tohumla karışık toprağı alıp avucun içinde ufalayarak böyle ufalıyoruz dedi. Elenmemiş toprak verdikleri için Vasili suçlu değildi. Ama yine de can sıkıcı bir şeydi bu. Levin şimdi sıkıntısını gidermek ve kendisine kötü gelen bir şeyi yeniden güzel bir hale getirmek için bildiği ve pek çok kez yararını gördüğü yöntemi kullandı. Mişka'nın her adım atışında ayaklarına yapışan kocaman toprakları yerinden kımıldatmaya çalışarak nasıl yürüdüğüne baktı. Attan indi. Vasili'nin elinden tohumları aldı ve ekmeye başladı. Nerede kalmıştın? Vasili ayağıyla kaldığı yeri gösterdi ve Levin becerebildiği kadar tohumları toprağa ekmeye koyuldu. Yürümek bataklıktaki kadar zordu ve Levin bir sıra geçtikten sonra terledi. Durup tohumları verdi. Beyim, yaz gelince bu sıra için sakın beni azarlamayın dedi Vasili. Levin kullandığı yöntemin etkisini hissederek neşeyle ne olmuş dedi. Yazın görürsünüz, anında fark edilecektir. Geçen ilkbahar benim ektiğim yerlere bir baksanıza. Nasıl güzel yerleştirmişim. Zaten öz babama çalışır gibi gayret ediyorum Konstantin Dimitriç. Kendim işi kötü yapmayı sevmem. Başkalarına da yaptırmam. Efendimiz için iyi olursa bizim için de iyi olur. Şuna baksana dedi Vasili tarlayı göstererek. İnsanın kalbi sevinç doluyor. Hani bahar da esaslı Vasili. İhtiyarlar böyle bir bahar hatırlamıyor. Geçenlerde eve gitmiştim. Bizim ihtiyar da 3 ölçek buğday ekmiş. Çavdardan ayıramazsın diyor. Buğday ekmeye başlayalı çok oldu mu? Evvelki yıl siz öğretmiştiniz. Hem de bana 2 ölçü buğday vermiştiniz. Dörtte birini sattık, üçünü de ektik. Bana bak, topakları iyice ufalayın, dedi Levin. Atına doğru giderken, Mişka'ya da göz kulak ol. Filizler iyi olursa sana desyatine başına 50 kapik vereceğim. Çok müteşekkiriz efendim. Biz sizden böyle çok memnunuz. Levin atına bindi ve geçen yılın yonca tarlasıyla yazlık buğday ekilmek üzere pullukla sürülen tarlayı görmeye gitti. Anızlı tarladaki yonca filizleri harikaydı. Artık iyice boy atmıştı bu filizler ve geçen yıldan kalan kırık buğday saplarının arasından sert sert yeşermişti. At bileklerine kadar çamura batıyor, her bir ayağı buzları yarı çözülmüş topraktan çıkarken şapur şupur sesler çıkarıyordu. Pullukla sürülmüş yerlerden geçmek tümden olanaksızdı. Sadece buz parçalarının olduğu yerlerde tutunabiliyor, buzların erimiş olduğu pulluk izlerinde atın ayağı bileklerinde geçecek şekilde çamura batıyordu. Toprak mükemmel sürülmüştü. 2 gün sonra tırmıklanabilir ve ekilebilirdi. Her şey çok güzel, her şey neşeliydi. Levin geriye dönerken suyun alçaldığını umut ederek dereden geçti. Gerçekten de dereden geçebildi. Bu arada 2 tane ördek ürküttü. Çulluk da olmalı diye düşündü ve tam evine dönemeçte çulluklarla ilgili varsayımını doğrulayan orman bekçisiyle karşılaştı. Levin öğle yemeğine yetişmek ve tüfeğini akşama hazırlamak için atını eve doğru tırısa kaldırdı. Levin çok neşeli bir ruh hali içinde eve yaklaşırken evin ana giriş kapısından gelen bir araba çanının sesini duydu. Evet, trenle gelen biri olmalı diye düşündü. Tam da Moskova treninin geliş saati. Kim acaba? Nikolay ağabeyim olabilir mi? Belki şifalı sulara giderim, belki de sana gelirim demişti. Nikolay ağabeyinin varlığıyla bu ilkbahar neşesinin bozulacağını düşünerek ilk anda korkuya kapıldı ve keyfi kaçtı. Fakat bu duygusu yüzünden utanarak hemen o anda adeta manevi kucağını açtı. Gelen kişinin ağabeyi olmasını şimdi sevinçle bekliyor, bütün kalbiyle istiyordu. Atına ayağıyla dokunup akasya ağacının arkasından çıkınca tren istasyonundan gelen ve yaklaşmakta olan kiralık troykayı ve kürklü beyefendiyi gördü. Ağabeyi değildi. Ah keşke bir iki laf edebilecek hoş biri olsa diye düşündü. Stepan Arkadyiç'i tanıyınca iki elini birden havaya kaldırıp ''Aa işte neşeli bir konuk. Seni gördüğüme nasıl sevindim.'' diye bağırdı Levin. Kitty evlendi mi ya da ne zaman evlenecek sorar öğrenirim diye geçirdi içinden. Ve bu güzel ilkbahar gününde Kitty ile ilgili anıların hiç canını acıtmadığını hissetti. Burnunun kökünde, yanağında ve kaşlarında çamur topaklarıyla kızaktan inen ama sağlıktan ve neşeden pırıl pırıl parlayan Stepan Arkadyiç ''Ne var beklemiyor muydun?'' dedi. ''Seni görmeye geldim bir, avlanmaya geldim iki, Yergişova'daki ormanı satmaya geldim üç. Harika, bahar nasıl ama, kızakla nasıl geldin? Faytonla gelmek daha kötü olurdu Konstantin Dimitriç,'' dedi tanıdık arabacı. Levin dudaklarında sevinçli içten çocukça bir gülümsemeyle ''Seni gördüğüme çok ama pek çok sevindim.'' dedi. Levin konuğunu konuklar için ayrılmış odaya götürdü. Stefan Arkadyiç'in bir torbadan, kılıfının içinde bir tüfekten ve bir puro kutusundan ibaret eşyaları da bu odaya taşınmıştı. Levin onu yıkanıp temizlemek ve üstünü değiştirmek için yalnız bıraktıktan sonra tarlaların sürülmesi ve yonca ile ilgili bir şey söylemek üzere yazıhaneye geçti. Her zaman evin onuruna çok özen gösteren Agafya Mihailovna onu antrede öğle yemeği ile ilgili sorularla karşıladı. Ne isterseniz onu yapın ama çabuk olun dedi ve kahyanın yanına gitti. Geri döndüğünde Stepan Arkadyiç yıkanmış, taranmış, yüzünde bir gülümsemeyle odasından çıktı ve birlikte üst kata gittiler. Stepan Arkadyiç burada ilkbaharın ve şimdiki gibi pırıl pırıl günlerin her zaman olmadığını unutarak ''Yanına geldiğime ne kadar çok sevindim.'' dedi. ''Burada gizli gizli neler yaptığını artık anlayabileceğim. Ama hayır, doğrusu sana imreniyorum. Ne hoş bir ev. Her şey ne kadar güzel, aydınlık, neşeli. Dadın da çok hoş. Bir de beyaz önlüklü güzel bir hizmetçi isterdi. Ama senin keşişliğini ve sert tarzını düşünürsek bu çok daha iyi.'' Stepan Arkadyiç pek çok ilginç haberin yanı sıra Levin için özellikle ilginç olan ağabeyi Sergey Ivanoviç'in bu yaz köye Levin'in yanına geleceği haberini de verdi. Stepan Arkadyiç Kitty ile ve genel olarak Siçerbaskilerle ilgili tek söz etmedi. Sadece karısının selamını iletti. Levin, Stepan Arkadyiç'in nezaketinden dolayı müteşekkirdi ve gelişine çok sevinmişti. Her zaman olduğu gibi yalnız yaşadığı dönemde çevresine aktaramadığı yığınla düşünce ve duygu birikmişti. Şimdi Stefan Arkadyiç'e bunları, baharın yarattığı şairane sevinci, çiftlikteki başarısızlıklarını ve planlarını, okuduğu kitaplarla ilgili düşüncelerini, özellikle de kendisi farkında olmasa da temelini çiftçilikle ilgili bütün eski kitapların eleştirisinin oluşturduğu kitap yazma düşüncesini anlatıyordu. Her zaman sevimli, leb demeden leblebiyi anlayan Stefan Arkadyiç bu gelişinde çok daha sevimliydi ve Levin onda kendisini pohpohlayan, saygı ve kendisine karşı adeta sevecenlikle dolu yeni bir özellik olduğunu fark etti. Yemeğin çok güzel olması için Agafya Mihailovna'nın ve aşçının hazırladıkları çabalar sadece karnı acıkan iki arkadaşın mezelerin başına oturup tıka basa yağlı ekmek, tütsülenmiş et ve mantar tuzlaması yemeleri sonucunu verdi. Ve Levin, aşçının konuğu hayran bırakmak istediği börekleri beklemeden çorbayı getirmelerini emretti. Ancak Stepan Arkadyiç başka tür yemeklere alışkın olmasına karşın likörü, ekmeği, yağı, özellikle tütsülenmiş eti, mantarı, ısırgan otu çorbasını, beyaz soslu tavuğu ve beyaz kırım şarabını, yani önüne konan bütün yemekleri mükemmel buldu. Her şey çok güzeldi, harikaydı. Sıcak yemekten sonra kalın bir puro yakarak "Mükemmel," dedi. Senin yanına gelince sanki gürültülü ve sarsıntılı bir gemiden sakin bir kıyıya çıkmış gibi oldum. Demek sen işçi unsurunun incelenmesi ve tarım yöntemlerinin seçiminde yol göstermesi gerektiğini söylüyorsun. Ben bu konunun yabancısıyım. Ama bana öyle geliyor ki teori ve bu teorinin uygulanması işçi üzerinde de etkili olacaktır. Evet ama dur bakalım. Ben ekonomi politikten değil, tarım biliminden söz ediyorum. Tarım biliminin doğal dikkatlice karşısında oturup kulaklarını dikti. Güneş büyük ormanın arkasında batıyordu. Kavaklıkta orada burada yetişmiş ağaç kakanlar sarkık dallarında kabarmış, patlamaya hazır tomurcuklarıyla batan güneşin ışıkları içinde açık seçik görünüyordu. Karın henüz kalkmadığı sık ormandan duyulur duyulmaz bir sesle kıvrım kıvrım dar derecikler halinde su akıyordu. Küçük kuşlar cıvıldıyor, arada sırada bir ağaçtan diğerine uçuyordu. Derin sessizliğin bozulduğu anlarda eriyen toprağın ve büyüyen otların etkisiyle yerinden oynayan geçen yılki yaprakların hışırtısı duyuluyordu. İğne gibi çıkmış taze bir otun yanı başında hareket eden ardavuz renkli ıslak bir kavak yaprağını fark eden Levin, "Vay canına, otun büyüdüğünü kulaklarınla duyuyor, gözlerinle görüyorsun," dedi kendi kendine. Ayakta duruyor, çevreyi dinliyor, aşağıya bir yosunlu ıslak toprağa, bir kulaklarını dikmiş olan Laska'ya, bir önünde tepenin eteklerine serilmiş, tepeleri çıplak ağaç denizine, bir beyaz bulut şeridiyle örtülmüş, donuk gökyüzüne bakıyordu. Bir atmaca kanatlarını ağır ağır çırparak uzaktaki ormanın üstünde uçtu. Bir başka atmaca da aynı şekilde aynı yöne doğru uçup gözden kayboldu. Kuşlar ormanın sıklaştığı yerde daha yüksek sesle, daha telaşlı cıvıldıyordu. Yakınlarda bir yerde bir puhu kuşu ötmeye başladı. Laska irkilerek dikkatlice birkaç adım attı ve başını yana eğip kulak kabartmaya devam etti. Derenin ötesinden bir guguk kuşunun sesi geliyordu. Kuş iki kere alışılmış çığlığını attı. Sonra hırıltı gibi kesik kesik bir ses çıkarttı. Acele edince şaşırdı. Çalının arkasından çıkan Stefan Arkadyiç, "Vay canına, guguk kuşu şimdiden çıkmış ortaya," dedi. Levin kendisine bile hoş gelmeyen bir sesle ve gönülsüzce sessizliği bozarak, "Evet duyuyorum," diye yanıtladı. "Artık erken çıkıyorlar ortaya." Stefan Arkadyiç tekrar çalıların arkasına girdi ve Levin sadece kibritinin parlak alevini, ardından da onun yerini alan puronun kırmızı koruyla mavi dumanını gördü. Çıt çıt diye Stefan Arkadyiç'in tüfeğinin tetiğini kurduğu duyuldu. Oblonski ince sesiyle yaramaz bir tayın kişnemesini andıran tek düze sese Levin'in dikkatini çekerek "Ne bağırıyor böyle?" diye sordu. "Bilmiyor musun? Bir erkek tavşan bu. Hadi artık konuşmayalım, dinle bak bir kuş uçuyor," diye neredeyse bir çığlık attı Levin tüfeğini kırarak. Uzaktan ince bir ıslık sesi ve tam avcıların çok iyi bildikleri bir aradan sonra, yani 2 saniye sonra ikinci, üçüncü ıslıklar ve üçüncü ıslıktan sonra artık boğuk bir hırıltı duyuldu. Levin sağa sola göz attı. İşte önünde donuk mavi gökyüzünde kavakların çıplak tepelerindeki taze sürgünlerin üzerinde bir kuş uçuyordu. Kuş tam Levin'e doğru geliyordu. Gergin bir kumaşın düzgün yırtılma sesini andıran hırıltı sesleri yaklaşmış, tam kulağının dibine gelmişti. Kuşun uzun gagasıyla boynu görünüyordu artık. Tam Levin'in nişan alacağı anda Oblonski'nin durduğu çalının ardından kırmızı bir şimşek çaktı. Kuş ok gibi aşağı doğru inip sonra tekrar yukarı yükseldi. Yine bir kızıl şimşek çaktı. Bir silah sesi duyuldu. Kanatları titreyen kuş havada durmaya çalışır gibi öylece kaldı. Bir an durdu ve ağır ağır çamurlu toprağa düştü. Dumanların ardından bir şey göremeyen Stefan Arkadyiç, "Iskaladın mı yoksa?" diye bağırdı. Levin bir kulağını dikmiş, kuyruğunun tüylü ucunu yukarı kaldırıp sallayarak ve zevk anlarını uzatmak istercesine ağır adımlarla gülümser gibi yürüyerek ölü kuşu sahibine getiren Laska'yı göstererek İşte geldi, dedi. Senin vurmana sevindim, diye ekledi. Bununla birlikte çulluğu kendisi vuramadığı için kıskançlık duygusuna kapılmaktan da kendini alamamıştı. Sağ namludan atış karavanaydı, diye yanıtladı Stefan Arkadyiç tüfeğini doldururken. Sus, bir tane daha uçuyor. Gerçekten de hızla birbirini izleyen keskin ıslık sesleri duyuluyordu. İki tane çulluk oynaşarak, birbirini kovalayarak ve hırıldamadan sadece ıslık çalarak avcıların tam kafalarının üstünden uçtu. Dört atış sesi duyuldu ve çulluklar kırlangıç gibi hızlı bir dönüş yapıp gözden kayboldu. Av güzeldi. Stefan Arkadyiç iki kuş daha vurdu. Levin de iki tane vurdu ama bunlardan birini bulamadı. Hava kararmaya başlamıştı. Batıda alçaklarda gümüş renkli çoban yıldızı ak ağaçların arkasından tatlı tatlı ışıldıyor, doğuda yükseklerde karanlık Arcturus yıldızı kızıl ışıklarını döküyordu. Levin başının üstünde büyük ayı yıldızlarını görüp kaybetti. Çulluklar artık uçmuyordu ama Levin ak ağacın çatal dalının altında gördüğü çoban yıldızı dalın üstüne yükselinceye ve büyük ayı yıldızları her taraftan parlak bir şekilde görülünceye dek beklemeye karar verdi. Çoban yıldızı artık dalın üstüne gelmişti. Büyük ayının arabası okuyla birlikte koyu mavi gökyüzünde tümüyle görünür olmuştu. Ama o hala bekliyordu. Gitme zamanı gelmedi mi? Dedi Stefan Arkadyiç. Orman artık sessizleşmişti ve tek bir kuş bile yerinden kıpırdamıyordu. Biraz daha duralım, diye yanıtladı Levin. Nasıl istersen. Şimdi birbirlerinden 15 adım kadar uzakta duruyorlardı. Levin birden "Stiva," dedi. "Baldızının evlendiğini ya da ne zaman evleneceğini bana niye söylemiyorsun?" Levin kendisini o kadar sağlam ve o kadar sakin hissediyordu ki hiçbir yanıtın onu heyecanlandırmayacağını düşünüyordu. Ancak Stefan Arkadyiç'in verdiği yanıtı da hiç beklemiyordu. Evlenmeyi düşünmedi ve düşünmüyor. Ayrıca çok hasta. Doktorlar onu yurt dışına gönderdi. Hatta hayatından endişe ediyorlar. Ne diyorsun? Diye haykırdı Levin. Çok mu hasta? Nesi var? Nasıl? Onlar bunu konuşurken Laska kulaklarını dikmiş yukarıya, gökyüzüne ve sitemli sitemli onlara bakıyordu. Tam konuşacak zamanı buldular diye düşünüyordu Laska. İşte bir tane geliyor. İşte o, ta kendisi. Kaçıracaklar. Fakat tam o anda ikisi birden sanki kulaklarını delen tiz bir ıslık duyup tüfeklerine sarıldı. İki şimşek çaktı. Aynı anda iki silah sesi duyuldu. Yüksekten uçan bir çulluk o anda kanatlarını topladı ve ince filizleri eğerek ağaçların sık olduğu bir yere düştü. Levin, "Mükemmel, ikimiz birden vurduk," diye bağırdı ve Laska ile birlikte çulluğu aramaya ormanın sık yerine koştu. "Ah evet, canımı sıkan neydi?" diye aklından geçiriyordu. Evet, Kitty hasta. Ne yapılabilir, çok yazık, diye düşündü. Laska'nın ağzından henüz sıcak olan kuşu alıp neredeyse ağzına kadar dolu av çantasına koyarken "Buldu, akıllı köpek," dedi Levin. "Buldum Stiva," diye bağırdı.